Ayrım 26.
Meslektaşım Kenneth Kipnis gibi bazı felsefe danışmanları, kuruluşlar için etik tüzükleri ve özel görev bildirgeleri konusunda uzmanlaşmakta ve sonra bunlar için uygulama atölyeleri düzenlemekteler. Çalışanlarınıza faks veya e-posta ile bir etik tüzüğü yollayıp bunu onların kendiliğinden uygulamalarını bekleyemezsiniz. Yönetim danışmanları bunu yıllarca denediler ama hiçbir zaman işe yaramadı. O zaman bile etik konusunda bir şeyler biliyorsanız bunun da yararı olur. Oysa yönetim danışmanlarının çoğu bundan habersizdir. Çalışanların soyut etik ilkelerin uygulanışını kavramaları için ve kişisel ahlak anlayışları ile profesyonel yönetim kuralları arasında çıkması muhtemel çelişkileri önceden tahmin edip, bunları çözebilmeleri için somut etik alıştırmalarına katılmaları gerekir. Felsefe danışmanları bu ve başka konularda hizmet verirler. Amerika'da büyük şirketler tek tek çalışanlarının eylemlerinden gittikçe artan ölçüde kanunen sorumlu tutulduklarından etik uygunluk büyük bir ilgi alanı oluşturmaktadır. Mahkemelerin tazminat kararlarında kullandıkları özel hüküm kuralları mevcuttur. Eğer kuruluşunuz etik uygunluğa sahipse, yani iş yeri etik eğitimi uygulanmışsa, maddi tazminatlar kayda değer ölçüde azalabilir. Eğer etik uygunluğa sahip değilse, tazminat tutarları önemli ölçüde artabilir. Gelecek soru şudur: etik uygunluk programınızı değerlendirmek, planlamak, uygulamak ve izlemek üzere kimi tutmalısınız? Etik konusunda neredeyse hiçbir şey bilmeyen ama iyi bir iş fırsatını da kaçırmak istemeyen bir yönetim danışmanı ile etik konusunda sizin bilmek isteyeceğinizden çok daha fazlasını bilen ve ihtiyacınız olan programı değerlendirebilecek, planlayabilecek, uygulayabilecek ve izleyebilecek bir felsefe danışmanı arasında bir tercih yapmak zorundasınız. Bu kadar açık. Alaycı kişiler etik uygunluk çabasını ucuz bir sigorta yöntemi olarak görebilirler. Ama ben etik uygunluğu daha iyi bir çalışma ortamı için güçlü bir teşvik unsuru sayarım. Erdemli kuruluşların kötü kuruluşlardan daha işlevsel oldukları apaçıktır. Bir yılanın etik anlayışıyla karlı bir iş yürütebilirsiniz. Her tür cani ve dolandırıcılar ve bazen de avukatlar öyle çalışırlar. Fakat bu tür insanlar daima arkalarını kollamak, polisten ve başka araştırmacılardan uzak durmak, misillemelere hazır olmak zorundadırlar ve kötülüklerinin başlarına ne zaman ve nasıl iş açacağını asla bilemezler. Bu ne iyi ne de imrenilecek türden bir yaşamdır. Kârlı bir işi çağdaş bir etik planla da yürütebilir, müşterileriniz önündeki itibarınızın keyfini çıkarabilir, iş yerinizdeki ahengin tadına varabilir ve ahlaki olmanın bahşedeceği olumlu genel imajı kazanabilirsiniz. Bu çok daha imrenilecek bir yaşamdır. Etik hem kendiniz hem de işiniz için hayırlıdır. Bir felsefe danışmanı size yılan çukurlarından çıkmanızı mümkün kılan bir merdiven inşa eder. Kurumsal düzeydeki felsefe uygulaması aslında bu kitapta ele alınan her şeyi kapsar. Tam gün çalışan bir felsefe danışmanı çalışanlara işlerini yapmalarını engelleyen sorunları çözme konusunda tek tek danışmanlık yapar. Servis sağlayıcı ekipler veya yöneticiler için çalışmalarını güçlendirecek atölyeler düzenler ve en üst yönetim kademeleriyle şirket etiğini ve dinamiklerini iyileştirmek için görüşmeler yapar. Aydın yöneticiler örneğin çalışanlarına sağlık hizmeti sağlama konusunda kendi sorumluluklarını bilmek veya geçici işten çıkarma ve iş gücü azaltma konularına mümkün olan en insancıl biçimde nasıl yaklaşılabileceklerini öğrenmek isteyebilirler. Çalışanlar kendi aralarındaki anlaşmazlıkları çözmek konusunda bir felsefeciye danışabilirler. Örneğin iş yerinde bir felsefi müdahale belki de Vincent'e ve bürosuna astığı tabloya karşı çıkan iş arkadaşına yardımcı olabilirdi. Veya işçilerin zihnini meşgul eden genel bir konu da felsefi bir sunuş için uygun konu olabilir. Üzerlerini örten ve terfilerini önleyen şu cam tavan konusunda kaygılanıp bunu nasıl kırabileceklerini bilmek isteyen kadın yönetici grupları için ben felsefi atölyeleri düzenliyorum. İncitme ile zarar vermeyi artık birbirinden ayırt edemeyen çalışanlar için duyarsızlık eğitimi atölyeleri yönetiyorum. Etik bütünlük ve ahlaki saygınlık konularında iş gücünde gittikçe artan cinsel ve etnik tabanlı farklılıklardan doğan anlaşmazlıkların yükünü azaltmaya ya da önüne geçmeye yarayan atölye çalışmaları yürütüyorum. Bütün bu felsefi etkinliklerin işi ve hayatı en az miktarda sürtüşmeyle en yararlı hale getirme konusunda kritik önemi vardır. Yeni bin yılın başında artık yeşil duvar kağıdı, fon müziği, grup terapisi ve yatıştırıcı ilaçlar sayesinde işi sağlama bağlayabileceğimiz noktayı çoktan geçmiş bulunuyoruz. Amerikalılar felsefi düşünüşe daha yatkın hale geldiklerine göre Amerikan şirketlerinin de onlara ayak uydurmaları gerekir. Aslında belki de bu yolda öne düşmeliler. Son söz. Ne kadar serbest yaşadığımız hem siyasi düzenimize hem de bu düzenin özgürlüklerini koruma konusunda tetikli olmamıza bağlıdır. Ne kadar uzun yaşayacağımız hem genetik yapımıza hem de sağlık hizmetlerimizin niteliğine bağlıdır. ne kadar iyi yaşadığımız, yani ne kadar anlayışlı, ne kadar mertçe, ne kadar erdemli bir şekilde, ne kadar keyifli, ne kadar sevgiyle yaşadığımız ise hem felsefemize hem de bu felsefeyi başka her şeye uygulama biçimimize bağlıdır. Sorgulanmış bir hayat daha iyi bir hayattır ve erişilebilirdir. Platon'u deneyin, Prozac değil. Bölüm 4. Ek Kaynaklar. Ek A. Filozofların Geçit Töreni. Aşağıda fikirlerini felsefi danışmanlıkla yararlı bulduğum 60 küsur filozofun ve bu kitapta adı geçen klasik eserlerinin kısa bir listesi verilmiştir. Benim burada adını anmadığım birçok başka filozof daha vardır ama burada en önemli olanlarından bazılarını bulacaksınız. Aristoteles, İsa'dan önce 384-322, Yunan filozof, bilim adamı ve doğalcı. İlgilendiği konular mantık, metafizik, etik. Savları orta yol, ideal ve davranışlarda aşırı uçlardan kaçınmak. Başyapıtları metafizik, Nikomakos'a etik. Platon'un akademisinde bir öğrenci olarak Aristoteles'in esas ilgi alanı doğal görüngülerin gözlemlenmesiyle kazanılan bilgiydi. Varlıkları sınıflandırmaktan hoşlanıyordu. Hatta Kategoriler adlı bir de kitap yazdı. Mantık ilminin temellerini attı, birçok başka bilim alanına öncülük etti. Büyük İskender'e de özel öğretmenlik yaptı. Aristoteles yaklaşık 2000 yıl boyunca filozof olarak bilinirdi. Augustine, 354-430, Kuzey Afrikalı filozof ve teolog. İlgilendiği konular ilk günah, savları, kurtuluş bu dünyada değildir. Başyapıtları itiraflar, Tanrı'nın şehri. Hippopiskoposu ve bir Platoncu olan Augustine, 410 yılında Visigotlar Roma'yı yağmalandığında tesadüf oradaydı. Oysa Roma çoktan Hristiyanlığa geçmişti ve bu yüzden Tanrı'nın koruması altında olması gerekiyordu. Augustine ilk günah doktrinini geliştirerek bu çelişkiyi giderdi. İtiraflarındaki bir duasıyla da ünlüdür. Beni iffetli kıl ama daha değil. Marcus Aurelius, 121-180, Roma İmparatoru ve Stoacı bir düşünür. İlgilendiği konular stoacılık. Savları diğer insanların sizden alabileceklerine fazla değer yüklemeyin. Başyapıtları meditasyonlar. Bir sarayda bile iyi yaşamak mümkündür. Marcus Aurelius çok mutlu bir imparator değildi ama stoacı düşünüş tarzıyla kendini teselli etti. İnsanlar olayları felsefi açıdan ele almak dediklerinde genelde stoacı düşünüş tarzını kastederler. Yani dünyevi acı ve hazlara aldırmadan. Francis Bacon, 1561-1626, İngiliz filozof ve politikacı. İlgilendiği konular deneycilik, savları bilgi güçtür. Başyapıtları Novum Organum, öğrenmenin ilerleyişi. Bilimsel devrimin manevi babası, Bacon gözlemlenen görüngülerin spesifik örneklerinden yola çıkarak yapılan genellemelerle, bilimsel yasa ya da deneylerle test edilebilecek teorilere varılabileceğini savundu. Yine kendi deneylerinden birinde Hampstead Heath'de tavuk dondurma deneyini yürüttükten sonra zatürre olarak öldü. Simone de Beauvoir, 1908-1986, Fransız filozof ve feminist. İlgilendiği konular varoluşçuluk, feminizm. Savları ahlaki sorumluluk, cinsiyetler arasındaki doğal farklılıklar. Başyapıtları ikinci cins, belirsizliğin etiği. Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre'ın ruh eşi olduğu kadar onun varoluşçuluk akımını da canı gönülden destekliyordu. İnsan cinsiyetleri arasındaki farklılıklara ve bu farkların sosyal sonuçlarına dair anlaşılır ve felsefi yazılar da vardı. Jeremy Bentham, 1748-1832, İngiliz filozof. İlgilendiği konular yararcılık. Savları en çok sayıda insanın en büyük mutluluğu. Başyapıtları ahlak ve yasamanın temellerine giriş. Yararcılık akımının kurucusu olan Bentham'ın öncelikle savunduğu şey, hareketlerden etkilenenler için acıyı azaltıp hazzı artırıyorsa o hareketlerin ahlaki olduklarıydı. Buna haz hesabı denir. Bentham'ın mumyalanmış kemikleri kendisinin Londra'da kurduğu University College'ın manastırında teşhir edilmektedir. Kalıntıları her yıl vasiyetine uygun olarak parlamentoya taşınarak mevcut fakat oy kullanmıyor şeklinde kaydı tutulmaktadır. Henri Bergson, 1859-1941, Fransız filozof ve hümanist, 1927 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi. İlgilendiği konular dirimselcilik, devimselcilik, yani dinamizm. Savları elan vital, yaşam gücü bilim tarafından açıklanamaz. Başyapıtları yaratıcı evrim. Bergson dünyaya mekanik ya da materyalist bakış yollarını eleştirdi. Onun yerine yaşama karşı daha ruhani ama dini olması şart olmayan bir yaklaşımın gerektiğini savundu. George Berkeley, 1685-1753, İrlandalı filozof ve psikopos. İlgilendiği konular idealizm, savları olmak anlaşılmaktır. Başyapıtları insan bilgisinin ilkeleri üzerine Hylas ve Philonous arasında geçen üç diyalog. Berkeley gerçekliğin zihinler ve zihinlerin yarattığı fikirlerden oluştuğunu savunarak maddi şeylerin bağımsız varoluşlarını reddetti. Şeyler sadece kavrandıkları sürece var olurlar. Böylece Berkeley, Buda'nın görüngüleri zihnin yarattığına dair öğretisine yaklaştı. Bhagavad Gita, Kutlu Ezgi, İsa'dan önce 250, miladi 250. Eski Hint epik şiiri. Mahabharata'nın 6. kitabı, yazarı bilinmiyor. Vyasa'nın mistik varoluşuna atfedilmiştir. İlgilendiği konular ruhani farkındalık, sağlıksız arzunun giderilmesi, görev, karma. Savları. Atman Brahma'ya eşittir. Kişisel ruhunuz ilahi evrensel ruhun bir parçasıdır. Bhagavad Gita, Kutlu Ezgi, insan acıları, acıların sebepleri ve çareleri üzerine birçok yararlı bilgiyle doludur. Reenkarnasyon ve kozmik bilince doğru giden ruhani bir yolda ilerleme ile ilgili klasik doktrini benimser. Anicius Boethius, 485-524 dolayları. Romalı filozof, teolog ve konsül. İlgilendiği konular Platonculuk, Hristiyanlık, putperestlik. Savları, bütün şeylere bir bakış açısı kazanmak için felsefenin kullanımı. Başyapıtları felsefenin tesellisi. Romalı bir aristokrat olan Boethius, gözden düşüp ölüm cezasına çarptırılmadan önce hatırı sayılır bir güç elde etmişti. Hapishanede infazını beklerken başyapıtını kaleme aldı. Bu eser kalıcı ve ilham verici bir çalışma olarak günümüze kadar ulaşmıştır. Martin Buber, 1878-1965, Alman, Musevi filozof ve teolog. İlgilendiği konular, insan ve insan-ilah ilişkileri. Savları ben şeye karşı, ben sen. Başyapıtları I and Thou. Buber'e göre ilişkiler ya eşitler arası ortak ve iki taraflı bağlantılardır, ya da birinin diğerinin üzerinde bir dereceye kadar kontrolü olan özne-nesne ilişkileridir. İnsanlar ya da insanlar ve Tanrı arasındaki ilişkiler ilk sıralarda olmalıdır. Ben şeyin aksine ben sen. Buddha, Siddhartha Gautama, İsa'dan önce 563-483, Hint bilge ve öğretmen. İlgilendiği konular Budizm, savları, acının üstesinden nasıl gelindiği. Başyapıtları dört asil gerçek, Dhammapada ve öğrencileri ile takipçileri tarafından kaleme alınan birçok sutras, öğretiler. Buddha aydınlanmış olan ya da gerçeğin farkına varmış olan anlamına gelen bir ünvandır. Siddhartha Gautama Budizmin kurucusuydu. Onun Hint tanrı bilimi felsefesinin geleneklere aykırı bir kolunu kapsayan öğreti ve uygulamaları, dini boş inanışlara kapılmadan anlamlı, yararlı, sevecen ve acısız bir hayat yaşamanın en berrak yolunu gösterir. Ama yine de bazı insanlar Budizmi bir din olarak uygularlar. Her durumda Budizm felsefesinin ruhu saftır. Albert Camus, 1913-1960, Fransız romancı ve filozof, 1957 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi. İlgilendiği konular varoluşçuluk. Savları, evren zalim ya da anlamsız olsa bile doğru olanı yap. Başyapıtları, yabancı veba. Camus'un roman ve hikayeleri, insanın bireysel özgürlük ve hareketlerinin ötesinde hiçbir şeye inanmama deneyimini ve bu şekilde düşünmenin ahlaki etkilerini araştırır. Thomas Carlyle, 1795-1881, İskoçyalı tarihçi ve sosyal eleştirmen. İlgilendiği konular bireycilik, romantizm. Savları başarı bireyseldir. Başyapıtları, kahramanlar üzerine, Hero Worship and the Heroic in History. Eski bir Calvinist olan Carlyle, dünyanın dinamik bir görüntüsünü elde etmek için kullanılan mekanik ya da yararcı dünya görüşü yöntemlerini reddetti. Sıradan olayların etkisi ve kitlelerin irade gücüne karşı duran güçlü tek bir adamın bireysel ahlakına inandı. İlginç bir şekilde hiçbir sahtekarın büyük bir dine ulaşamayacağına da inandı. Chuang Tzu, İsa'dan önce 369-286. Çinli bilge, filozof, Lao Tzu'dan sonra ikinci ünlü Taocu. İlgilendiği konular Taoculuk, yolu şeylerin doğal düzenini anlamak. Savları Wu Wei, eylemsiz eylem ile ulaşmayı öğrenmek. Başyapıtları Chuang Tzu'nun tüm çalışmaları. Chuang Tzu örnek alınacak bir Taocu'ydu ama kendini pek de Taocu olarak nitelendirmezdi. Cömert ve doğru, neşe dolu, mücadeleden uzak, sosyal ve medeni düzenlerden bağımsız bir hayat yaşamanın yollarını aradı. Confucius, Kung Fu Tzu, İsa'dan önce 551-479. Çinli filozof, öğretmen ve hükümet görevlisi. İlgilendiği konular Konfüçyüsçülük. Savları ritüel hizmet ve görev yardımıyla yolu takip etmek. Başyapıtları konuşmalar. Konfüçyüs hükümeti güçten çok erdemle korudu. Onun görüşüne göre mutluluk sadece toplumsal değil, bireysel yaşamda da mükemmeliyetçiliğin peşinde koşarak elde edilirdi. Kendini Tanrı'ya adama saygı, dini ritüeller ve doğruluğu muntazam bir yaşamın bileşenleri olarak el üstünde tuttu. Onun Çin kültürüne olan etkileri Aristoteles'in batıdaki etkileriyle karşılaştırılabilir. Hatta onun etkisi Aristoteles'inkine oranla çok daha güçlü olabilir. René Descartes, 1596-1650, Fransız filozof ve matematikçi. İlgilendiği konular kuşkuculuk, ikicilik, savları, düşünüyorum öyleyse varım. Başyapıtları meditasyonlar, yöntem üzerine konuşma. Modern felsefenin kurucularından olan Descartes bize akıl ve özdek, Descartes dualizmi arasındaki farkı verdi. Bilginin temeli olarak kuşku yoluyla kazanılan kesinliğin önemini vurguladı. Tüm bilimleri bir bilme sistemi altında birleştirebilmek için uğraştı. İsveç kraliçesi Catherine'e özel öğretmenlik yaptı. John Dewey, 1859-1952, Amerikalı filozof, eğitmen ve sosyal reformcu. İlgilendiği konular pragmacılık. Savları sorgulama kendini doğrulamadır. Başyapıtları felsefede yeniden yapılanma, deneyim ve doğa, kesinlik arayışı. Dewey, pragmatik, bilimsel ve demokratik idealleri daha da popüler hale getirdi. Eğitmenlerin alışılmış bilgi aktarımını gerçekleştirmek yerine sorgulama sürecine değer vermelerini sağlamanın yollarını aradı. Daha sonra 20. yüzyıl Amerikan eğitiminde trajik bir şekilde Dewey'in felsefesinde aşırıya kaçılarak bilgi ve barbarlığın alışıldık aktarımının sonuçta bir canavara dönüşmesine sebep olundu. Ekklesiastes, İsa'dan önce 3. yüzyıl dolayları. İsrail'de bir kral, Hebrew Kohelet, bazen Süleyman ile bir tutulmuştur. İlgilendiği konular yaşamın amacı ve ilerleyişi. Savları hepsi kendini beğenmişlik ve rüzgarın alıp götürdüğü için çabalamaktır. Başyapıtları Ekklesiastes, eski Haiti'nin bir kitabı. Ekklesiastes insanın bencilliği ve ölümlülüğü konusuyla ilgileniyordu. Eserleri hem iyimser hem de kötümser bir şekilde yorumlanabiliyordu. Ama onların fazla haz düşkünü olduklarını düşünen hahamlar tarafından zaman zaman yasaklandılar. Ekklesiastes romancılara kitap adları konusunda ilham kaynağı olmuştur. Dünya duruyor, güneş de doğar gibi. The Birds'e ünlü şarkıları Turn Turn Turn'ün sözlerini o kazandırmıştır. Ayrıca birçok özlü sözüyle de ünlüdür. Örneğin güneşin altında yeni hiçbir şey yok ve ekmeğinizi suya banın. Epiktetus, 55-135 dolayları, Romalı filozof ve öğretmen. İlgilendiği konular stoacılık. Savları, erdem gibi tamamen kendi kontrolünüzde olan şeylere bağlılık. Başyapıtları, konuşmalar, Enchiridion. Marcus Aurelius'a özel öğretmenlik yapmış ve özgürlüğüne kavuşturulmuş bir köle olan Epiktetus, tevazu, hayırseverlik, otokontrol ve aklın bağımsızlığı konularına odaklandı. Hizmet ettiği imparatordan daha serin kanlı olduğu söylenirdi. Epikür, İsa'dan önce 341-270, Yunan filozof ve öğretmen. İlgilendiği konular pratik bilgelik, savları, tefekkürün haz düşkünlüğüne üstünlüğü. Başyapıtları, doğa üzerine, bazı parçaları hayatta kalmayı başarmıştır. De Rerum Natura, Epikür felsefesini yansıtan Lucretius'un şiiri. Epikür felsefesi her nasılsa hazcılık ile karıştırılmış olsa da, ye iç ve mutlu ol çünkü yarın öleceğiz, Epikür aslında arkadaşlık ve estetiğin peşinden koşmak gibi daha ılımlı zevkleri savunmuştur. İlk komünlerden birine The Garden bahçe kurmuş ve felsefeyi yaşam için pratik bir rehber olarak görmüştür. Hippilerin ilki o olabilir. Halil Cibran, 1883-1931, Lübnan asıllı Amerikalı şair ve filozof. İlgilendiği konular Arap romantizmi. Savları, hayal gücü, duygu, doğanın gücü. Başyapıtları, peygamber. Cibran'ın felsefi tefekkür ve özlü sözler kitabı genç yetişkinlerin en sevdiği kitaplardan olmuştur. Kurt Gödel, 1906-1978, Çek, Alman, Amerikalı matematikçi, mantıkçı ve filozof. İlgilendiği konular eksiklik teoremleri. Savları, her şeyin doğru ya da yanlış olduğu ispatlanamaz. Başyapıtları, On Formally Undecidable Propositions of Principia Mathematica and Related Systems 1. Kurt Gödel, 1931'de tüm matematik ya da mantık sorularının cevaplanamayacağını ispatlayabilmişti. Bu da usçu kusursuzluk ve mutlak bilgi arayışına noktayı koydu. Gödel, Amerika'ya göç ettikten sonra daha ileri çalışmaları için Princeton Enstitüsü'nde Einstein'a eşlik etti ve zaman yolculuğunun imkansız olmadığını ispatladı. Bir Amerikan vatandaşı olmasının arifesinde anayasada bir diktatörün yönetimi yasal olarak ele geçirmesine imkan verecek bir hata buldu. Arkadaşı Oscar Morgenstern kendi yemin töreninde yargıcın dikkatini bu konuya çekmemesi konusunda onu ikna etti. Thomas Green, 1836-1882, İngiliz filozof. İlgilendiği konular idealizm. Savları gerçek olmak, diğer şeylerle bağlantıda olmak demektir. Başyapıtları, Hume'un çalışmasının kendi düzenlediği baskısı, Prolegomena to Ethics. Green, deneyicilerin aksine aklı sadece kavrayış, duygular ve deneyimlerin bir deposu olmaktan çok, ilişkiler, kararlar, hareketler üretebilme yeteneğine sahip usçu farkındalığın bir sandalyesi olarak gördü. Tüm inançlarımızın birbirine bağımlı olduğuna dair fikri, Quine'in ünlü inançlar ağına öncülük etti. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 1770-1831, Alman filozof. İlgilendiği konular tarih, politika, mantık. Savları ussal bir şekilde düzenlenmiş bir toplumda kişisel farkındalık olarak özgürlük. Başyapıtları: Tin'in görüngü bilimi, Hegel mantığı, felsefi bilimler ansiklopedisi taslağı, doğrunun felsefesi. Hegel, özgürlük, tarihi gelişim, kişisel farkındalığın dengesizliği ve diğer insanların kabulüne olan bağımlılığı gibi geniş bir yelpazesi olan fikirleriyle geçmişte etkili bir filozof olduğu gibi bugün de etkisini korumaya devam etmektedir. Ne yazık ki Hegel, Marx ve Engels'i de etkilemiş, bu sebeple de totaliter doktrinler yüzünden farkında olmadan müdafi haline gelmiştir. Efesli Heraklitus, İsa'dan önce 480'den sonra ölmüştür, Yunan filozof. İlgilendiği konular değişim. Savları, her şey akışkan durumundadır, aynı nehre iki kez giremezsiniz. Başyapıtları evren üzerine, bazı parçaları hayatta kalmayı başarabilmiştir. Heraklitus, zıtların birliğinin bir savunucusu ve dünyada bir güç düzenleyicisi olarak gördüğü logosun, sebep ya da bilgi, taraftarı olmuştur. Hillel, İsa'dan önce 70 miladi 10, Babil doğumlu haham, alim ve hukukçu. İlgilendiği konular ahlaklılık, kendini Tanrı'ya adıma tevazu. Savları, sizin sevmediğiniz şeyi komşunuza yapmayın. Başyapıtları Hillel'in 7 kuralı, Museviliğin pratik uygulamaları. Hillel, Talmud'un ilk kısmını düzenleyenlerden birisiydi. Eski yazıların serbest bir şekilde yorumlanması gerektiğini savundu. Büyük bir bilgi olarak ona saygı duyuluyordu. Öğrencileri nesiller boyu Museviliğin ilkelerini belirlemişlerdir.